İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi hocamız Profesör Doktor Ahmet Akbulut. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam bugün din paradigma iki kavramı yan yana getireceğim ve size din bir paradigma oluşturuyor mu acaba diye bir soru soracağım. Paradigma nedir? Belki oradan başlamak lazım.
Eyvallah.
Bir zihin dünyası oluşturmaktan söz ediyorum ama belki yani, daha farklı bir şey söyleyeceksiniz.
Zihnin sahip olduğu değerler sistemi demek lazım.
Zihnin sahip olduğu
sahip
değerler
olduğu
sistemi.
Değerler sistemi demek lazım. Çünkü insanı insan yapan doğrusu bu değerlerdir. Din de bu değerlerin çok kaliteli olması için insana yardım eden bir güçtür. Yani Cenab-ı Hakk'ın yardımıdır. Ama değerler sistemidir. Çünkü insanoğlunun bir özelliği var. Remzi Hoca şunu unutmayalım. İnsanoğlu imanıyla çatışık yaşayamaz sürekli. Çelişki içinde yaşayamaz. Hatta bunu ben herkese, dinleyicilerimize de test etmelerini istiyorum. İmanlarına aykırı bir şey yapsınlar. Yani imanlarına aykırı olacak. Bir yapabilirler, iki yapabilirler, üç yapabilirler, dört yapabilirler, beş yapabilirler. Altıncıya gelince ya onu meşru görmeye çalışırlar veya benden bu kadar derler. Çünkü iman onu rahatsız ediyor. İman rahatsız eder. Onun için imanını düzeltmediğiniz insanı düzeltmiş olamazsınız. İman nasıl düzelir dediğiniz zaman da imanı düzeltmenin tek yolu karşıdaki insanı ikna etmektir. Yani ilmin devreye sokulmasıdır. İman yoluyla iman düzeltilemez. Dersiniz ki inanıyorum siz yanlışsınız. O da der ki karşı şeyini ben de inanıyorum siz yanlışsınız der. Çünkü Cenab-ı Hak bizi uyarır. Küllü hizbin bimâ ledeyhim ferûn. Her grup, her birey, her insan imanından memnundur, mutludur. Onun için bütün konuşmalarımızda iman savaşı yapmayacağız. İnsanlar imanları uğruna savaşırlar. Her zaman her şeyi ilim masasına yatıracağız. İlim formatında tartışacağız. İknayı da ilim formatında yapacağız. Başka çaresi yoktur.
Yani din bu paradigmayı oluştururken sistemi bilgi üzerine mi, ilim üzerine mi kuruyor?
Evet.
Değer dediniz ya.
Evet,
yani
zihnin daha önceki programlarımızda ifade ettiğim bunun şeyi
ilim üzerine kuruyor. Yani en önemli değer ve hatta güç kelimesini de ben kullanmak istiyorum. Çünkü bu güçle biraz problemim var. Yani insanlar güçlü olma peşindeler, ülkeler güçlü olma peşindeler, liderler güçlü olma peşindeler. Ama yani ilmin, bilginin bu kadar büyük bir güç olduğunu şimdi, söyleyebilir miyiz acaba? Bilgili
eyvallah,
olan güçlü olur mu diye soracağım size.
Ben üç tane alanı ayırıyorum. İlim büyük bir güçtür. Din büyük bir güçtür. Siyaset de bir güçtür. Bizim sıkıntımız bunların iç içe geçmesidir. Yoksa siyaseti dine dayandırmak, dini siyasete dayandırmak, ilmi siyasete, siyaseti ilme dayandırmak yanlış olur.
Nasıl bu kadar ayrı olabiliyor ki hocam birbirinden?
Şimdi, ben üç önemli fıtrat diyorum. Üç önemli fıtrat. Din de fıtrattır. Dinsiz insan çok az bulursunuz. Kendisini dinsiz zanneden insanlarla karşılaşabilirsiniz. Ben hatta bazen bir anılarımı zaman zaman paylaşırım. Bir uçakta bir yolculuktaydım. Bir hava boşluğuna düştük. A380'di zannediyorum uçak. Herkes Allah Allah diye ayağa kalktı. Ben nasıl olsa gidiyoruz diye. Uçağın en dinsizi ben çıkmıştım. Yani nasılsa gidiyoruz diye yapacak bir şeyim yok. Şimdi şey için söylüyorum. Orada insanın tabiatında, fıtratındaki o yapıyı gördüm ben. İnsan böyle bir şey. Kur'an-ı Kerim bunu denizde gemi örneğiyle verir. Bu söylediğimi benim uçak örneğimi Kur'an'da karşılığı denizdeki bir gemiyle ilgili şey üzerinden verir. Onun için fıtri bir şeydir. İlim de fıtridir. Biz cinlerin önüne, meleklerin önüne ilim yeteneğimizle geçtik. Adem Aleyhisselam'ın isimleri öğrenmesi meselesini hatırlayın. Orada Allah'ın insana verdiği şey neydi? Bilgi, öğrenme yeteneği, öğrenme ilim yeteneğiydi. Evet. Hatta ben ona hikmet diyorum. Çünkü hikmet yeteneği meleklerde yoktur, insanda vardır. Onun için ilim de çok büyük bir güçtür. Siyaset de zaten insanlar topluluk halinde yaşamak zorunda olan varlıklardır. O yüzden insanlar siyasetleri kendileri kuracaklardır.
Şimdi yani biraz geriye, biraz derken çok geriye gitmiş olacağım ama peygamberimizin döneminden bahsedecek olursak bu üçlü içerisinde yani bu kadar net bir ayrımı görmek mümkün mü? Çünkü din her şey gibi görünüyor ama onun yaşantı biçimi ve bize işaret ettiği hani ümmete örnek olması gereken şeyler acaba bu üçlü ayrımı bizim zaten kurgulamamız gerektiğini söylüyor muydu?
Bizim sıkıntımız, Müslümanların sıkıntısı peygamber döneminden kaynaklanmıyor. Peygamber sonrasından kaynaklanıyor. Hormonlu Müslümanlıktan kaynaklanıyor. Peygamber dönemi şu anda elhamdülillah kaynaklarımız yeteri kadar var. Net olarak görebiliyoruz. Peygamberimizin devlet başkanı olarak uygulamalarıyla peygamber olarak uygulamalarını da biliyoruz. Ayırıyoruz.
Bu ayrımlar işte çok enteresan geliyor bana. Yani devlet başkanı olarak Hazreti Muhammed denildiği zaman kastettiğimiz nedir bizim orada?
Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir Mekke dönemi var 13 Hı-hı. sene. Siyasetle ilgili hiçbir iddiası yoktur.
Nasıl olabilir? Yani 13 sene hiç mi siyaset yapmadı?
Hayır, siyaset şey yapmıyor. Şimdi bakın.
Bu kaynaklar... Çünkü orada bir şey mi? Düzen vardır.
Hoca,
o
bakın,
düzen
bizim kaynaklarımızda var. Şimdi diyorlar ki Mekke'nin ileri gelenleri galiba senin hanımın biraz yaşlı, onun için bu işleri yapıyorsun. İstediğin kızı verelim. Hatta sen belki liderlik yapmak istiyorsun. Gel bize lider ol. Peygamberimizin verdiği cevap çok önemli. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysanız ben bu davadan vazgeçemem. Çünkü onu tayin eden Allah kim? Nasıl vazgeçecek? Hmm. Şimdi siyasi bir iddiası yok. Ancak,
ama lütfen burada biraz duralım hocam. Yani ona teklif ettikleri liderlik, yani bizim bildiğimiz anlamda o toplumda değil mi yöneticilik, idarecilik görevi yani.
İyi valla siyasetçinin yapacağı şey
yapacağı
liderlik.
Yapacağı şeyler evet. Yani ama bunu bir kenara atmasının sebebi gerçekten o dönemde hani peygamberlik görevinin ne kadar ön plana çıkmış olmasıyla mı açıklanabilir?
Şimdi bunu yapma yetkisine de peygamber olarak sahip değildi. Ama bizim için sıkıntı dediğimiz daha sonraki bizlerin yanlış anlamasının sebebi Medine dönemidir.
Orada hem de peygamberlik yapıyordu aynı
şimdi
zamanda.
Şimdi orada işte bizim onu karıştırdık. Peygamberimiz Medine döneminde hem peygamber hem devlet başkanı. İki tane, üç tane şapkası vardı. Bir beşer şapkası, bir devlet başkanı şapkası, bir de peygamber şapkası. Öyle ifade edelim. Onun için bizim Medine dönemine sonraki nesillerin anlamasında problem çıktı. Dikkat ediyor musunuz? Peygamberden sonra nübüvvet peygamber gelmeyeceği Kur'an ayetidir. Allah aşkına peygamberden sonra devlet başkanlığı meselesi nasıl cereyan etti bizde? Verasete dönüştü mü dönüşmedi mi? Hilafetin Kureyşli'den olması gerektiği kural haline geldi mi gelmedi mi hadis külliyatımızda?
Ama böyle bir şey yok. Yani ayetlerde yok. Allah'ın insanlara özel olarak buyurduğu bir şey de yok bu konuda.
İşte buradan hareket edeceğiz ki bu sonraki gelenek siyasal zihin doğrultusunda oluştu.
Din paradigmasının içerisinde böyle kırılmalar da yaşanıyor,
evet,
öyle mi?
Evet, kırılmayı siyasal zihin icat etti. Hala İslam ümmeti bu siyasal kırılmayla karşı karşıya. Yani Allah yeryüzüne elçi gönderdi, peygamber gönderdi. Devlet başkanı göndermedi. Çünkü devlet başkanlığı insana ait bir şey. Çünkü Allah'ın yasasına göre her bir birey muhatap, her bir birey egemen. Egemen olduğu için insanlar kendisini yönetecek şeyleri kendileri belirleyecekler. Başkası değil. Sorun oradan çıkıyor.
Evet, yani hani böyle zaten dünya yüzünde diyelim ki demokrasiyle idare edildiğini en azından söyleyen diyelim devletlerde sistem böyle işliyor ama Yani sistemin böyle işliyor olması bazı sorunların gün yüzüne çıkıyor olmasını da engellemiyor. Çünkü sistem içerisindeki insani tavırlar bazen işte bu konuda sıkıntılar üretiyor. Yani bu alanlar çok birbirine karıştırılıyor. Her seviyeden bu alanlar çok birbirine karıştırılıyor. Bir aile içerisinde de, bir okulda da, başka yerlerde de, yani sürekli bu ilişkiler, hani sizin ayrımınız üzerinden hep gidiyorum da, bu ilim, din, siyaset, yani belki de gerçekten her biri kendi kompartımanına çekilse o kadar rahat edeceğiz ki.
Evet, ve burada inanın siyaset de çok güçlenecek.
Yani anneler, babalar i̇lim, bile çocuklarını dini yönden tehdit bak, ediyorlar. Böyle bir şey olabilir mi?
Eyvallah, ilim de güçlenecek. Onlar iman savaşı yapıyorlar, ilim savaşı yapmıyorlar.
Yapmıyorlar işte, bütün mesele o.
Onu söyledim.
Yani en sevdikleri varlıkları, çocuklarına bile böyle bu şekilde tehditkar konuşmak nedir hocam? Nereden alıyoruz biz bu gücü?
İman savaşı benim diyorsunuz. Kanaatim, benim Kur'an'dan öğrendiğimi söylüyorum. Bir anne babanın çocuğuna namaz kıl deme hakkı, yetkisine sahip değil. O orijinal bir kişilik, kimliktir.
Siz Kur'an'dan söylüyorsunuz
ben,
bunu.
Kur'an'dan
değil mi?
Benim anladığım.
Sizin anladığınız.
Benim anladığım. Ancak biz çocuklarımızı eğitme görevimiz var. Velayet görevimiz var. Görevimizi yapmıyoruz. Yani askerliğe soyunuyoruz.
Ondan sonra da savaş çıkıyor işte dediğiniz doğru. Peki o söylediğiniz sözü ben özür dilerim kesmiştim oraya dönelim. Siyaset de böylece güçlenir dediniz. Yani bu tabii, ilim üzerinden yürüse siyaset de güçlenir dediniz. O zaman temel değer aslında yine ilim, yani oraya
temel
geliyoruz.
Temel değer ilim. Ben onu çok çok vurguluyorum. Temele ilim alacağız. İlim özgürlük ister. Araştırma, geliştirme faaliyetlerini, desteklemek ister. Valla ilmin öncelikli olduğuna iman etmemizi ister. Biz bunu eski tabiri kullanalım, tahkiki iman ister.
Hocam imanın şartlarından biri mi diye soracağım bu da. Çünkü şimdi, insanlara böyle anlattık biz yıllarca, imanın şartları diye anlattık. Bu güzel oldu. Şimdi, İnsanlar ezberlediler falan ama şimdi siz öyle şeyler söylüyorsunuz
ben
ki.
Ben konuyla ilgili olarak bizim hem de bizim büyük alimimiz Hamdi Yazır'a atıfta bulunalım. Onun Ali İmran suresinin 139. ayetinin yorumunda çok orijinal bir yorum vardır. Çünkü küfrün de nasıl bir iman çeşidi olduğunu çok güzel izah etmiştir. Hı hı. Onun için bizim doğruyla yanlışı ayırma kriterimiz imanımız değil, ilmimiz olacak. Biz kelamcılar buna tahkiki iman deriz. Hı hı. Onun için Kur'an-ı Kerim bunun da, yani bizim imanımızın doğru olmasını sağlaması gereken şeyin de sorgulama olduğunu sık sık vurgular. Aklımızı kullanmamız gerektiğini sık sık vurgular. Onun için biz maalesef aklı mahkum ettik.
Bu o zaman anlıyorum ki dinin paradigma oluşturması aslında şöyle anlaşılabilir. Biz bunu iman temelli diye düşünürdük, zannederdik belki ama. Çünkü din deyince aklımıza ilk gelen şey iman oluyor.
Eyvallah.
Ama imanın
dayanağı da ilim olmak zorunda.
İlim olması konusunu belki biraz daha çalışmak gerekiyor. Yani bu da herhalde bizim hocaların işi değil mi? İlahiyat hocaları biraz herhalde imanla ilgili çalışırken ilmi ön plana çıkararak çalışsalar.
Ben şu kadar bir örnek vermek istiyorum geçmişten de. Mihniye kadar olan dönemi kastediyorum, Hicri ilk 200 yılı. O zamanlar bazen Kitab-ı İman diye kitaplar elimize geçiyor. Onlar da diyorlar ki gel biraz iman edelim deyip insanlar toplanıyorlar. Gel biraz iman edelim demek şu, o zamanın zamanında. Bak sonraki gibi değil. Ne yapalım? Biraz bilgi elde edelim. Kitap okuyalım. İlmimiz artsın ki imanımız artsın. Çünkü ilmi artanın imanı artar diyorlar. Valla o zaman o insanlar tespit etti ama sonunda bu tersine döndü. Bir şeyi de açıklamama izin verin. Valla din konusunda siyaseti öğrenmek isteyenler, peygamber konusunda, peygamberin siyaset konusundaki tavrını öğrenmek isteyenlere Hudeybiye anlaşması diye, bizim şeyde Hudeybiye vakası diye önemli bir mihenk taşımız vardır. Onun öncesinin sonrasını etraflıca okumalarını öneriyorum.
Biraz bir giriş yapalım mı hocam? Yani çok az tabii, mecburuz. Çünkü programımız kısa ama niye yani Hudeybiye Antlaşması'nın ne özelliği
çünkü
var?
Çünkü orada bütün o şeyleri göreceğiz. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o siyasi tutumunu göreceğiz.
Ve insanların da tutumlarını.
İnsanların da ona kafa tutmalarını göreceğiz. Hatta biliyorsunuz kaynaklara göre Peygamberimizin kızgınlığını Ümmü Seleme gidermiştir. Ya Resulallah, sen kurbanını kes, tıraşını ol, onların kızgınlıkları geçsin. Ve orada sahabe de peygamberin siyasi kararına kafa tutuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ya bunlar niye bunu görmüyorlar diye ona üzülüyor. Yeah. Ve siyasetin şeyleri var. O, siyasi bir olay o. Dahası var.
Ama karşılarındaki bir dinin peygamberi aynı zamanda.
Evet, buna ama rağmen, siyasi kişilik.
Buna rağmen siyasi kişiliğine ama itiraz
peygamber
ediyorlar.
Değil, şey, peygamber olarak değil,
peygamber
devlet başkanı olarak.
Peygamber olarak görmüyorlar o andaki
onun
devlet.
Için biz sahabenin bu yönünü çok ihmal ettik. Yani bu sahabeyi de bu ümmetin elinden nasıl kurtaracağız onu bilmiyorum.
Sahabenin bu yönünü biz çok daha iyi biliyor olsaydık, yani olduğu gibi gerçekliğini görüyor olsaydık, bizim Müslümanlığımızda nasıl bir değişiklik olurdu?
Vallahi en azından dinle siyaseti karıştırmazdık. Dinin canını okumazdık. Siyasetin de canını okumazdık.
Evet, yani siyasete de haksızlık etmemek lazım. O zaten lazım.
Onlar
bir
da
şey.
Onlar da olacak. Bakın ne dedim? O insanın fıtratıyla ilgili, ona gözümüzü kapatamayız. Ama siyaset kendi kulvarında yürümesi lazım.
Dinin
sorun
bu kadar
burada.
Müdahale ediyor gibi gözükmesi, veya dinin demeyelim, haksızlık etmeyelim de, Müslümanların, Müslüman zihin dünyasının bu kadar iç içe geçmiş olması, dindeki o bir takım güçleri buraya aktarma hevesiyle
eyvallah, din,
mi hocam?
Ne dedik? Din kültürü oluşturuyor. Kültürü oluşturan en temel ögedir. Paradigmayı oluşturan en temel ögedir. Onun için din siyasilere kolaylık sağlıyor. Allah aşkına Muaviye kaderin iman esası haline getirmesini şeydeyken amacı neydi? Ben Allah'ın takdiriyle geldim. İstemediğini Allah değiştirir. Size ne oluyor?
Yani o zaman demek ki olan her şeyi takdir ilahi veya bu Allah'ın kaderidir. Böyle olması mukadderdir. Zaten bunca zamandır da böyle olmuştur diyerek insanları dini bir söylemle bir şeyi alıştırmak, bir şeyi yerleştirmeye çalışmak aslında dine çok büyük bir iftiradır, değil mi?
Bu dine değil de Allah'a iftira
oluyor. Öyle mi hocam?
Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'a iftira olarak tanımlıyor.
O nerede geçiyor? Nasıl bir ayet hocam?
Yani müşrikler şey diyor. Yani Allah dileseydi biz şirk koşmazdık.
Güzel.
Allah diledi ki biz şirk koştuk deyince onlar Allah'a iftira ediyorlar. Şirk isteyen sizsiniz. Onun için bu Allah'a iftiradır ve bu kader konusu çok hayati bir konudur. Ve onun için kader konusunu daha önce zaman zaman söylüyorum. Kader bizim bildiklerimizdir.
Gene ilme getirdiniz ya.
Eyvallah. Bildiklerimizdir. İnsan ölümlü bir varlıktır. İnsan Allah'ın yarattığı bir varlıktır. Kaderi biz biliyoruz. Onun için bana göre kaderi Rum suresinin 4. ayeti şey yapmıştır. Kısadır. Lillahil emru min gablu ve min ba'du. Başlangıçta her şeyi Allah tespit etti, tayin etti. Sondan da hesabını o soracak. Bu ara dönemde siz, ya dünya hayatını kastediyorum, orada ise siz hareket edeceksiniz. Onun için biz kaderi biliyoruz. Bilmediklerimizi biz yapıyoruz. Onun için bunun hesabını vereceğiz Allah'a.
O zaman demek ki din paradigma oluştururken insanlara açtığı alanlar ve o alanlardaki insanın oluşturduğu o kültür ve o kültürün oluşturduğu değerler sisteminde insanın epey bir sorumluluğu var. Yani sizin dini nasıl anladığınız.
Evet.
Bu paradigmayı doğrudan etkiliyordu. Bunu oluşturan sizsiniz.
O zaman
yani,
ne yapacağız?
Müslümanlarsınız yani.
O zaman ne yapacağız? Biz demek ki bir insan daha iyi dindar olması için daha çok alim olmak zorunda olduğunu bu ümmete öğreteceğiz.
Yani daha çok alim olmaktan kastımız hocam. Çünkü alim olmak deyince hep böyle bir şey, sanki bir seviye, ulaşılmaz bir
dini
şey.
Dini bilgileri
gibi.
Bilmek değil.
Değil. Yani hayır. O onu
ilmin her çeşidi.
İlmin her çeşidi öyle. Ama herkesin de kendi özelliklerine göre, kendi kabiliyetlerine göre. Yani çünkü dini anlama konusunda da bu böyle midir? Ben biraz buna da yani bunu anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Herkes aynı seviyeden bilemez şimdi, diye düşünüyorum. Acaba yanlış
hocam,
mı düşünüyorum?
Şöyle düşünelim. Biz bir mal almak isterken gidip kaliteli hangisi, daha çok dayanan hangisi, ki ben özellikle yapıyorum, araba alırken, çamaşır makinesi alırken, buzdolabı alırken yapıyorum. Yani basit bir malda yapıyoruz bunun, kalitelisini arıyoruz da. Din gibi insanın dünyasını da ahiretini de etkileyen çok önemli bir güçte doğru bilgi nerede diye nasıl araştırmayız? Bu çok önemli bir şey. Gerçekten din hem insanın dünyasını da ahiretini de etkileyen bir güçtür. Onun için ben yüksek sesle diyorum ki din dünyada uygulanmaya gelmiştir. Dünyası güzel olanın ahireti güzeldir.
Hocam o zaman son olarak biz bu madem dünyada uygulayacağız bunu, dünyadaki uygulama biçimimiz bizim insanlar arası ilişkimiz ve insanlarla olan ilişkimiz ise, yani bunu herhalde bir yatay düzlemdeki bir ilişki olarak görüyoruz da, bir de bunu Allah'la olan ilişkimize bir vurursak, yani nasıl oluyor? Allah'la olan ilişkimizi düzgün tutmalıyız ki insanlarla ilişkimiz eyvallah düzgün olsun mu? Yoksa tersi de mi doğru? Bu konuda nasıl bir...
Zaten şey o, ben yapıp ettiklerimin hesabını Allah'a vereceğim yolundaki bir iman sizi bu ilişkileri düzeltir. Bir, Allah ile arana da kimseyi sokmayacaksın. Bir programda da ifade ettiğimi zannediyorum. Cenab-ı Hak kullarıyla arasına kimseyi sokmamıştır. Peygamberin görevi elçiliktir. Kitabı o yüzden göndermiştir. Kitaba iman, iman esaslarındandır. Bunu unutmayın. Herkes kitaba bakmak zorundadır. Eğer bilmiyorsa, ki herkesin Arapça bilme imkanı yok, gidip birisine diyecek ki Rabbim bana bir mektup yazdı, burada ne yazıyor diye bir bilene soracak. Biliyorsunuz Kur'an diyor ki bilmeyen bilene sorsun.
Evet.
Bu mektupta bana ne diyor?
Böyle bir fıkra anlatmışlardı da ben çok etkilenmiştim. Kur'an'da her şey var diye iddia eden birisi vaaz da böyle dinlemiş. Akşam eve gitmiş, demiş ki ben yani bu hocaya bunu soracağım. İçimde kaldı. Ne demek Kur'an'da her şey var? Açacağım, diyeceğim ki ona işte acaba bir kilo undan kaç tane ekmek yapılır? Bu da Kur'an'da yazıyor mu madem her şeyi buluyoruz diye. Hoca da demiş evet bu da yazıyor Kur'an'da. Hangi ayet demiş? Aynen bu sizin söylediğiniz ayeti söylemiş. Sen demiş şimdi aç bir fırıncıya, sor bakalım bir kilo undan kaç tane ekmek yapılıyor? İşte Kur'an demiş sana bunu söylüyor. Yani bunlar güzel şeyler hocam. Biz herhalde biraz bunları mı unuttuk?
Şimdi ben onu Ulul Emir kavramını öyle yorumlarım. Bu önemli bir şey söylediğiniz. Ulul Emir biliyorsunuz Nisa suresinin 59. ayetinde Ulul Emre itaat diye bir kavram vardır. Allah'a ve Resulüne Ulul Emre. Ulul emir alanında yetkin olan, uzman olan insana denir. Yani tıp konusunda iyi bir işte beyin cerrahidir, iyi bir kastrologdur, işte diyoruz ki iyi bir mühendistir. Şimdi ev planı çizdireceksiniz değil mi? Gidip iyi bir mühendise çizdireceksiniz ki depreme dayanıklı olsun, statik hesaplarını doğru yapsın. Ulul emir bu. Uzmana itaat. Bu dünya görüşü Allah ve Resulüne itaat, uzmana itaati bir tutmuştur.
Evet, din paradigmasının içerisinde işte bu da var. Yani ben o kadar iyi bir noktada bitiriyoruz ki programı sevgili dinleyiciler. Ben kendi adıma burada çok faydalandığımı söylüyorum. Çünkü ayeti bu şekilde anladığınızda bambaşka bir şey ifade ediyor. Sanki Allah'a itaat ediyormuşçasına, Allah'ın yarattıklarına itaat etmek gibi anlaşılıyor. Ama siz onun ne demek olduğunu ancak... İnce fikirle değil mi? Fıkh ederek, düşünerek
fıkh
karar
şeydir
vereceksiniz.
Çünkü ayetin devamında diyor ki hocam fe in tenazaktum fi şeyin diyor.
İşte.
Eğer bu ulul emirde şüphelenirseniz diyor feradduhu ilallahi ve rasulü. Ne demek biliyor musunuz? İki tane daha ulul emir gördüklerinize gideceksiniz. Şüphelendiniz çünkü.
Evet,
şüphede kalmak
evet
yok. İtiraz etme hakkınızı kabul ediyor. O iki kişi daha da onu söylerse diyor ki İtaat edeceksin.
İşte bu.
Ehliyete, liyakata, uzmanlığa itaat edeceksin.
Olay bu. Yani siz bu anlamda şeksiz şüphesiz sadece Allah'a itaat ediyorsunuz ama Allah'ın gösterdiği yol ve insanlar çeşit çeşit. Yani insanların çeşitliliği sizin en doğruyu bulmanız açısından bir nimet.
hem de nasıl bir nimet.
Hem de nasıl bir nimet. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ediyorum, sağ olun.
Sevgili dinleyiciler, bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Akbulut hocamız idi. İyi günler diliyoruz.
İlahi Nizam ve İnsan.